Paylaşıyorum. Sevgi, saygı, birlikte yaşayabilme. Aynı gökyüzü altında birbirimize farklı dillerle seslensek de sizleri paylaşmanın güzelliğine davet ediyoruz. Paylaşıyorum hafta içi her gün saat 14'te Türkiye'nin Ses Radyosu'nda. Paylaşıyorum.
Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Paylaşıyorum programı başlıyor, başladı.
Paylaşacağız bugün. Belki sevinçten fazla acımızı paylaşacağız siz sevgili dostlarımıza.
Evet, bir yıl dönümünü paylaşacağız.
Evet, evet sevgili dostlar. Siz de duygularınızı bizlerle paylaşmak isterseniz şayet WhatsApp hattımızdan bize ulaşma şansına sahipsiniz. 531-210-6705 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp numaramız.
Tabii yurt dışından ulaşıyorsanız +90 yazmanızda fayda var ki bize ulaşabilsin. 531-210-6705.
Acımızı paylaşacağız dedik. Çünkü acılar paylaşıldıkça azalır. Sevinçler, güzellikler, mutluluklar
paylaştıkça artar.
Evet, acımızı biraz olsun hafifletebilmek için sevgili dostlar, Türkiye'nin yaşadığı bir 17 Ağustos gecesi vardı. Yıl 1999, saat
3.02.
Bu saatte 45 saniye süren 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Felakette 17.480 kişi hayatını kaybetti. 43.953 kişi de yaralandı sevgili dostlar. Daha neler oldu? Neler oldu? Bütün detayları paylaşmak istiyoruz sizlerle. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesiydi ve asrın felaketi olarak tanımlandı bu deprem. Marmara depremi Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova'yla civar il ve ilçelerde de ciddi anlamda yıkıma neden olmuştu.
Bu arada benim de o dönemki zihnimi ve bir anımı paylaşmak isterim. İlk yazdığım kompozisyon 1999 yılında Türkçe dersi kapsamında 17 Ağustos depremiydi, Gölcük depremiydi. Derinden yaraladı tabii ki o dönemde. Hala acısını ve sızısını içimizde hissediyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz bir kez daha burada hayatını kaybetmiş olan vatandaşlarımıza ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Hiç kolay değil. Bir de uykuda yakalanıyorsunuz depreme. 3 sularında insanların çoğu uykuda. Dolayısıyla sabah kalktıkları zaman yaşadıkları evi görememiş olan yaralılar, yakınlarını görememiş olanlar, hatta o dönemde televizyonlarda çokça paylaşılmıştı. Sesimi duyan var mı? Bu çok iç acıtan bir cümleydi. Sesimi duyan var mı? Ama hatırlıyorum, hatta kompozisyonunda da konu olmuştu. Yaşama Direnmek isimli bir kompozisyon yazmıştım. Ömür isimli bir kız vardı hatırlarsan. Yaşama hakikaten evet. Direnmişti. Tam bir kolonun arasında kalmıştı ve boynu kırılmak üzereydi. Ama Akut ekibi Ömür'ü kurtardı. Böyle kurtarılan çok fazla insan oldu. Yurt dışından koşturarak geldiler ülkemize. Japonya dahil olmak üzere Amerika'dan ve birçok ülkeden yardım ekipleri geldi. Göçük altında kalmış olan insanlarımıza, vatandaşlarımıza yardım ettiler. Hatta bir bebek de kurtulmuştu. İsmi hatırımda değil ama Allah yaşatmak istediği zaman yaşatır cümlesini gerçekten yaşamıştık, hissetmiştik, duymuşmuştuk.
Çok fazla hikaye vardı bununla ilgili.
Böyle durumlarda cümle kurmak hakikaten çok zor ama depreme hazırlıklı olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlıyoruz. Son dönemde biliyorsun depremler Marmara Denizli kıyılarında ve Bodrum açıklarında gerçekleşti. Hı hı. O yüzden deprem bölgesi üzerinde olduğumuzu, bir fay hattı üzerinde olduğumuzu, Anadolu fay hattı üzerinde olduğumuzu bilerek ve depreme tedbirler alarak yaşamamızda fayda var.
İşte bir musibet bir nasihatten kıymetli, fakat bu kadar acı olması gerekiyor muydu diye de düşünmeden edemiyor insan. Çünkü bu deprem sonrası çok ciddi şekilde davalar açıldı. Yani iki ev yan yana, biri sapasağlam ayakta duruyor, diğeri yerle bir olmuş. Hiçbir en ufacık kalıntı yok. Bu nasıl olabilir soruları tabii ki pek çok davayı da beraberinde getirmişti.
Harç kumunu kimi müteahhitler deniz kenarındaki kumlardan yaptıkları için arada boşluklar oluşuyor elbette, o birbirine çok fazla yapışmadığı için deniz kumu ve uygun olduğu için kimi müteahhitler böyle harç çıkarmışlar. Elbette o da sağlıklı olmamış ama bundan sonra yani 2000'li yıllarda devletimiz bununla ilgili ciddi yaptırımlar ortaya koydu. Dikkat edersen son dönemde bir bina yaparken işte ne kadar demir olması gerekiyor, harcın neyle karması gerekiyor, bununla ilgili ciddi denetimler de var. Bu bağlamda daha sağlıklı ve daha sağlam evler yapıldığını biliyorum.
Evet, yani ev alacak kişiler de bununla ilgili ciddi anlamda uyarılıyor. Tabii Sayın Başbakanımızın katıldığı bir çalıştay vardı. Ondan da bahsedeceğiz dostlarımıza. Şöyle neler yapıldı? Tabii ki depremin gerçekleştiği o saat ve dakikada yine anma etkinlikleri düzenlendi. Şöyle bir şey var, bu depremin en fazla ekonomik kayıp yaratan 6. deprem olarak kayıtlara geçti. Uluslararası Afet Veri Tabanı EMDAT sitesinde yer verildi bu bilgiye. 17 Ağustos dünyada 1900-2009 yılları arasında meydana gelen depremler arasında 20 milyar dolarla en fazla ekonomik kayıp yaratan 6. büyük deprem olarak belirlendi.
Tabii bu depremler elbette hem ekonomik kaybı beraberinde getiriyor, hem duygusal kaybı, hem vatandaşlarımızın hayattan göçmesiyle yakınlarımızı kaybediyoruz. Ama bir şeyi de perçinlemiş oluyor, birlik ve beraberliği. Hatırlarsan o dönemde bağış kampanyaları gerçekleşmişti. Van depreminde olduğu gibi televizyonların bağış kampanyasını başlatmasıyla birlikte birçok vatandaş cep telefonlarından mesajlar göndermişti bağış anlamında ve bu birliğimizi, dirliğimizi bir kez daha ortaya koymuştu.
Şükürler olsun, ama şeyi çok iyi hatırlıyorum sevgili dostum. Haberleşmeyle ilgili çok ciddi sıkıntı vardı. Başka şehirlerde olan insanlar orada hiç kimseye ulaşamadılar. Akıllara zarar, akıllara ziyan bir durum. İnsanın hakikaten çıldırası geliyor. Nasıl ulaşamam? Telefondan, cep telefonunu aramaktan başka hiçbir lüksüm yok. Atlıyorum arabama, gidiyorum. Yol yarılmış, yolu geçemiyorum. Tabii önlemler alınmış bu arada. Artçı sarsıntılar devam etti. Göz göre göre yetkililer de oraya nasıl şey yapacak, yetkili, ilgili, hayat kurtarmak için oraya gitmediysem, bunu bilen bir insan değilsem, değil mi, öyle bir donanımım yoksa nasıl bıraksın beni oraya? Çok çok büyük bir acıydı. Çok büyük bir acıydı. Yani Allah kimseye yaşatmasın demekten başka bir şey gelmiyor aklıma.
Dilersen hani detaylara geçmeden önce o dönemde insanlar yakınlarını kaybettikleri gibi evleri de yerle bir oldu.
İş ve o dönemde yerle bir oldu.
Nesneler çok daha önem kazandı. İşte bu annemin dikiş şeyiydi, kutusuydu. Efendim bu bana aldığı hediyeydi gibi inşaatın altından çıkan nesneler hala saklanıyor belki de o günü unutmamak ve hissedebilmek adına. Dolayısıyla bu anı nesne üzerinden anlamlandırabilmek için Barış Manço'nun bir şarkısı geliyor aklıma. Kol düğmesi. Dilersen hem yaralarımıza buradan merhem olmak için yitirdiklerimize Allah'tan rahmet dileyerek anmak için ve böylesi depremler bir daha yaşanmaması için tedbirlerin alınması için şarkıyı armağan edelim.
Memnuniyetle.
O zaman Barış Manço'dan Kol Düğmesi şarkısını deprem hissetmiş, bununla ilgili korkuyla yaşayan ama üzerinden atmak için çaba harcayan tüm dostlara gelsin. Şarkı hep etkilemiştir beni. Hani bazı ayrılıkların zamanı durdurmasıyla yani şöyle tasvir edeyim aslında. Zihne zihinde bulunan şeyi aktarmak zor. Bazı zaman dilimlerini, paylaştığımız anları, güzellikleri bir nesneye indirgemiş olmak hakikaten bir anlamda yakınlık duyabileceğimiz önemli bir gelişme, bir taraftan da can acıtan bir şey. İşte kol düğmesinde Barış Manço'nun o yaşadığı ayrılığı bir nesneye dönüştürmesi açısından çok
muazzam bir şey. Ben tarif edecek kelime evet. bulamadım, sen de bulamadın. Evet, yani evet. destek olmak istiyorum, öyle bekliyorum ama bulamadım.
Zor bir şey. Yani şu aklıma geldi de o yüzden kelime bulmakta da zorluk çektim. Eniştem, belki benim amcam olmadığı için benim için önemli bir değerdi. Hala öyle. Hastanenin son dönemlerinde destek vermek için hemen hemen gün aşırı hastaneye gittim. Çok sağlam bir beyefendiydi. Yediğine içtiğine çok dikkat ederdi. Ama son bir ay herhalde yaşam mücadelesini kaybetmek istedi ki 60 küsur yaşında, 62 ya da 63 yaşında kaybettik onu. Sonrasında eşyaları akrabalar arasında paylaştırıldı, hafıza olması açısından. Ben de tıraş makinesini aldım. Hemen hemen her gün tıraş olurdu çünkü asker emeklisiydi. Ama ben onunla hiç tıraş olamadım. Duruyor her gördüğümde çünkü içim acıyor. Hatırlıyorsun. O yüzden kol düğmesi de bu bağlamda bazen işte sevgililer de birbirinden ayrıldıkları zaman mektuplarını geri isterler ya da kolyeler alınmıştır. Onlar geri verilir ya da verilmez, hatıra olarak saklanır. O yüzden bazı eşyaların ruhları olduğuna inanılır. O zaman dilimini sanki içine hapsetmiş gibi. İşte 17 Ağustos depreminde de geriye yırtık fotoğraflar. Belki bir işte tıraş makinesi. Belki bir bez bebek
belki
kaldı geriye.
Belki oyuncak araba. Çok şey yaşandı. Yani gerçekten binlerce insandan bahsediyoruz. Yalova'da yapıldı bir etkinlik.
Anlat öyle.
Evet, deprem anıtına gitti Yalovalılar. Depremde kaybettikleri yakınları için tabii ki gözyaşı döktüler. Ve onların isimlerinin yer aldığı anıta da karanfil bıraktılar. Şu çocuğun güzelliğine bakar mısın? Yine de tebessüm edebiliyor.
Umut var içinde.
İnsanoğlu evet. Umut taşıyan bir varlık.
Rabbimizin yani, bize bahşettiği çok önemli bir şey var. Alışabilme duygusu. Alışamasaydık işte böyle yaşadığımız olumsuz durumlarda, duygularda hep orada saklı kalacaktık. Yani oraya hapsolmuş olacaktık. Ama hayat devam ediyor. Dolayısıyla alışıyor insanlar. Evet, unutmuyoruz belki ama alışmak da gerekiyor hayata devam edebilmek için.
Doğal bir afet olduğu için artık burada takdir-i ilahi demekten başka bir şey bize pek düşemiyor. Eğer varsa da zaten bu bizi aşıp devlet büyüklerimizin irdelemesi gereken bir durum olarak önümüze çıkıyor. Sergiler açıldı. O gece yaşananlarla ilgili daha sonra hatıralarda neler yer aldı, fotoğraf karelerinden izleme şansına sahip oldu oradaki insanlar, oraya gidenler. Sonuçta yaşamamış insanlar da var, belki ziyarete gitmişlerdi ama orada insanların ne tür bir acı yaşadıklarına şahit olabilmek açısından o fotoğraf karelerini ben çok önemsiyorum açıkçası.
Bu arada hani az önce parçaya geçmeden önce ifade etmiştim. Anadolu fay hattı üzerinde yaşıyoruz Türkiye olarak. O yüzden nasıl Japonya depreme alışmışsa, çok büyük bir deprem geçirmişse ve üzerine tsunami yaşanmışsa ve binaları ona göre esnek binalar şeklinde yapmaya başlamışlarsa, biliyorsun yakın zamanda Rasathane'den bir açıklama oldu. Marmara bölgesinde yine 7 büyüklüğünde, yakın zamanda 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz diye. Önemli bir açıklama. İşte bu açıklamaya binaen bizim de deprem korkusu yaşamadan, deprem bilinciyle yaşamımıza devam etmemiz gerekiyor. Çünkü ansızın deprem olabilir. Öncesinden teşhis edilemiyor deprem.
Tabii, o zaman şey yapalım. Madem konuyu açtın, Sayın Başbakanımızın Kocaeli'deki etkinlikler kapsamında düzenlenen deprem çalıştayında, uluslararası deprem çalıştayında yapmış olduğu konuşmasına şöyle bir göz atalım istersen. Neler söylenmiş? Tabii ki derin bir teessürle ifade ediyorum. Marmara depreminde büyük bir acziyetle karşı karşıya kaldık, diyor Sayın Başbakanımız. Çıplak elle enkazı kaldırmaya çalışanlar, aile bireylerini, komşularını, yakınlarını bu şekilde aradılar. Manşetler devletin yetersizliğine, hükümetin acziyetine, deprem bölgesinin kaderine terk edildiğine yönelik başlıklarla doluydu. Benzer acılar zor durumları yaşamamak için hükümet olarak bunlardan ders almış vaziyette çok ciddi çalışmalar yapıyoruz deniyor. Çünkü sadece orada yaşanan acı bir bölgeye has bir acı, bir durum değil. Tabii ki her şeyden öte, bir başbakan olmasından öte bir insan. Sayın Binali Yıldırım da bu ülkenin bir vatandaşı. Tabii ki başbakanlık konumuna geldiğinde de bu hassasiyetini son derece ön plana çıkararak yapılması gereken her neyse orada çok ciddi mesajlar zaten verdi. Allah göstermesin ama görebiliriz. Bu tabiatın bir gerçeği. Buna engel olamayız. Ama senin de sürekli dile getirdiğin gibi bu engellenilebilir bir şey. Dolaylı olarak engellenilebilir, tedbir alınabilir. Allah'ın verdiği canı Allah alır ama tedbiri de elden bırakmamamız gerekiyor. Biz üzerimize düşeni, çünkü yaradan da akıl verdim. Bu aklını kullanman gerekir, diyor. Bütün yaratılmışların üstünde sana değer veriyorum. İnsana değer veriyorum, diyor. Bu yüzden de aklımızı kullanmak zorundayız. Tabii ki işte deprem öldürmez, dayanıksız yapılar öldürür. Çok fazla duyduk bu repliği. Allah bir daha yaşatmasın. Amin. Dedim, Allah hepimizi esirgesin.
AFAD bu konuda bu arada bir merkez kurdu. Ankara'da çok büyük bir merkez.
Evet.
O merkezin içerisinde de koordinasyon merkezi gerçekleştirdi. Şimdi 81 ilden veriler bu koordinasyon merkezinde toplanıyor. Yakın zamanda Van depremi oldu, biliyorsun. Gölcük depremine nazaran daha fazla, daha çabuk müdahale etme şansına sahip oldu AFAD. Bu bağlamda da son dönemde kamu yararı spotları televizyonlarda dönüyor, radyolarda dönüyor. Umarım daha bilinçli bir sürece doğru ilerleriz. Yani Allah göstermesin, herhangi bir doğal afette artık halkımız da biraz daha bilinçli. İnternetin, tabii, televizyonun etkisiyle birlikte, daha öncesinde internet, yani 99-2000 yılların başında internet bu kadar çok kullanılmıyordu. Yani bilgi akışı bu kadar hızlı değildi. Dolayısıyla müdahale de çok hızlı olamamıştı. Ama ben öyle tahmin ediyorum, artık devletimiz deprem konusunda daha tedbirli. Alınan önlemlerle birlikte.
Tabii çok haklısın sevgili kardeşim. Madem öyle, şu 7'nin üzerinde bir deprem olacağı bekleniyor haberini de paylaşalım biz dostlarımızla. Boğaziçi Üniversitesi Kandilir Hastanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener'in açıklamaları var sevgili dostlar. Bütün bilim adamları arasında şu kabul edilmiş durumda, diyor. Marmara'da yakın bir gelecekte, tarih veremiyoruz ama 7'nin üzerinde deprem olacağı açık. Bu tek parçalı bir kırık olabilir, 2 ya da 3 parçalı kırık olabilir ama Marmara'da bir deprem olacağı gerçeğini hiçbir zaman değiştirmez, diye bir vurgu yapıyor.
1939 yılında Erzincan dolaylarında olan deprem artık batıya doğru kaymaya başlıyor. biliyorsunuz Anadolu fay hattı üzeri Erzincan'dan İstanbul'a kadar gidiyor, evet. Uzanıyor.
Evet.
Denizin altından da geçiyor bu fay hattı. İşte geçen Bodrum'da gerçekleşen deprem Bodrum Denizi'nde oldu. Yani Yunanistan da kısmen hissetti bu depremi. 4.2, 4.8 o mihvalde civarda oldu ama bunun 7'ye çıkma ihtimali de var. İşte bu ihtimali göz önünde bulundurarak depremden korkmadan bilinçli bir şekilde depreme hazırlıklı olmak gerekiyor. Tekrar altını çizmekte fayda var.
Şükürler olsun Ulaştırma Bakanımız bir açıklama yaptı Sayın Ahmet Arslan. Mega projeler en şiddetli depremlere bile dayanıklı dedi. Hani o da en azından bu süre zarfında ne kadar yol kat ettiğimize dair içimizi ferahlatan bir açıklamada oldu açıkçası. Depremin değil, kalitesiz yapıların, kalitesiz binaların, işte kalitesiz köprü ve tünellerin can aldığına ne yazık ki ilk elden tanık olduk diye bir açıklama yaptı Sayın Bakan. Ama Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi köprüleriyle Avrasya ve Marmaray tünelleri gibi dev yapıların çok büyük şiddetteki depremlerde bile ayakta kalabilecek şekilde tasarlanarak yapıldığını söyledi. Bu da bir nebze olsun hüznümüzü, acımızı dindirir bir açıklama oldu. Hı hı. Çünkü ne kadar insan orayı kullanıyor, ne kadar büyük bir kolaylık. Medarı iftarımız, hı hı, diyoruz o projelere. Allah esirgesin, yani böyle bir depremde onların da yerle bir olması akıl alır gibi bir şey olmazdı zaten. Şükürler olsun Rabbime, ne diyeyim.
7,5 moment depreme dayanıklı Avrasya Tüneli ve mega projeler. Umarım tabii hani deprem olmaz. Temennimiz bu yönde ama olma ihtimalini göz önünde bulundurarak bu konuda biraz araştırmak ve bilinçli davranmakta fayda var. Örneğin masanın altına girmek depreme bir çözüm olarak düşünülür. Bu yanlış bir bilgi. Masanın hemen yanına oturmak lazım ki kolonlar düştüğü zaman arada o boşlukta kalabilelim. Yani kafamıza bu kolon ya da tavan düşmemesi için masanın ya da işte dayanıklı bir buzdolabının, efendim, çamaşır makinesinin hemen yanına diz çökerek başımızı aşağı eğerek, yani o cenin pozisyonunda bulunmak gerekiyor. Depremde ne yapacağımız konusunda bir bilgi vermek gerekirse, kolonların yanında bulunan işte efendim gardırop, masa, sağlık, dayanıklı bir nesnenin yanına çökerek cenin pozisyonunda kalmak gerekiyor.
Yani aradan zaman geçti diye yaşananları unutmamak önemli, hatırlamak önemli tabii ki. Merkezler kuruldu, bunlarla ilgili ne yapılabilir? Hani insan gerçekten bunu yaşadığında o an gelip çattığında ne kadar yapabilir bilinmez ama Rabbim o kadar mükemmel yaratmış ki bilinçaltımıza yerleştirebileceğimiz güzel, önemli ipuçları var. En azından onu tekrar edip şöyle bir pekiştirirsek sanırım çok daha verimli ve faydalı olacaktır bu zamana kadar yapılmaya çalışılan şeyler. Ne dersin? Ara verelim mi?
Verelim bir şarkıyla birlikte, sonrasında cümlelerimizi toparlayalım, mesajımız varsa okuyalım, paylaşalım. Ardından paylaşıyorum programına, bugünlük veda edelim.
Hay hay.
Aşk öyle bitmez ki. Efendim hoş geldiniz.
programımıza yeni katılanlara da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum. Bugünkü konumuz deprem, tahmin ettiğiniz üzere 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin yıl dönümü. Dolayısıyla bugünkü programımızı da bu mihvalde işlemeye karar verdik. Hem yitirdiklerimizi rahmetle almak adına hem de deprem konusunda daha bilinçli olmak adına bugünkü programımızın konusu deprem. Sevgili Ayşe, izin verirsen deprem konusunda duyguları dile getiriyoruz. Bu noktada şiir en önemli duygu aktarım aracı. Depremle ilgili yazılmış şiirler var. Bir dörtlüğünü izin verirsen ben okuyayım. Belki gözünü çarparsa sen de paylaşmak istersin. Ne yazık ki dünyamızın acı gerçeği, bilinmez önceden ne zaman geleceği, soldurur bir anda narin çiçeği, insanlığın korkulu rüyası deprem. İniltiyle gelir, gürültüyle gelir, güçlü olursa her şeyi devirir. Kurtulan kurtulur, kurtulamayan ölür, insanlığın korkulu rüyası deprem. Evet, belki korkulu rüyası deprem olabilir ama bilinçli rüyası da olmalı deprem.
Çok haklısın. İşte bak, farkında olmak. Biz insanız, yaşıyoruz. Hem kendimizle ilgili farkındalık oluşturmak zorundayız, hem de yaşadığımız çevreyle ilgili farkındalık oluşturmak zorundayız. Bu doğal bir şey. Doğanın verdiği bir tepki. Allah ol dedikten sonra onun önünde durabilecek hiçbir kuvvet yok, evet, ama insanı da yaratırken dediğimiz gibi mükemmel bir varlık olarak yaratmış, akıl vermiş. İnsan aklını kullanırsa yine doğada bulunan pek çok canlıdan örnek alabiliyor. Bugün okul öncesi okullarda kunduzların hayatı anlatılıyor çocuklara. Hı hı. Onların hayatlarından yola çıkarak baraj yapımı öğretiliyor. Kaç çeşit baraj olabileceği, o barajların ne işimize yarayabileceği öğretiliyor. İşte insan aklını kullandığı zaman çok güzel şeyler yapabiliyor. Çevremizle barışık olmak, doğamızı koruyup kollamak işte bu noktada da çok önemli. Doğayı biz ne kadar tanırsak o kadar da sıkı tedbirler alabiliriz.
Kesinlikle.
Bu konuda.
Bunu yitiriyoruz. Hani büyük şehirler kurduk, mega kentler kurduk, son teknolojiyi, stüdyolar kurduk ama doğanın içinde yaşadığımızı unuttuk. Dolayısıyla doğanın da kendi içinde bir kanunu var.
Tabii.
Doğa işte hala kendini yenilemek ve tabanını oturtmak için, örneğin derler ki su yatağının yanına, yani nehir yatağının yanına ev yapmamak lazım. Çünkü ne zaman sel olacağı, işte ne zaman o yatağına tekrar suyun yöneleceği belli değil.
Çünkü su akar, yolunu bulur.
Yolunu bulur demiş atalarımız. Dolayısıyla biz bir yerkürede yaşadığımızı, dünya üzerinde yaşadığımızı ve dünya hala gelişim sürecinde olduğunu, volkanik patlamaların olduğunu, depremin olduğunu ve kendini yenemek için sele, yağmura, depreme ihtiyacı olduğunu bilmek lazım. Biz de ona göre yaşamalıyız.
İnşallah ibret alırız. İbretlik pek çok hikayesi var yaşananların çünkü. İbret alıp önümüze, geleceğe çok daha güvenli bakabilmek, çok daha güzel, çok daha akıllıca bir gelecek bırakabilmek ümidiyle bizden sonraki kuşaklara diye niyet edebiliriz o halde.
Bu niyetle de programımızı kapatabiliriz. Çünkü son söylediğin önemliydi. Sevgili dostlar, afetlerden korkmamak lazım. Bilinçli olduktan sonra, bildikten sonra korkmazsınız zaten. Dolayısıyla tedbirimizi alacağız. Tedbirimizi aldıktan sonra bilinçli nasıl davranılır, bunu çocuklarımıza da anlatacağız. Sadece kendi bilmiş olmamız yetmiyor. Çünkü o anda, telaş anında çocuklarımız oraya buraya koşuştururken Allah göstermesin bir kolonun altında kalabilir. Kendimizi bilinçlendirdiğimiz gibi çocuğumuzu da bilinçlendirmeliyiz ki olası bir depremde nasıl davranacağımızı aile olarak bilebilelim. Bu bilgiler ışığında huzurlarınızdan ayrılmak istiyoruz güzel bir şarkıyla yine.
Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olun.
Hoşça kalın.
Üzgünüm şimdi dargınım. Acıyım, acıdan öteyim belki. Kaybolan yıllar ardımda. Hayaller kırıldığında bir taşın suskunluğunda ayazda kalmış bir kuş yüreğim. Soğuk sert taşlar gibiyim bitmeyen kışlar gibiyim bağrıma. Şimdi taş mı basayım? Yalnızım. Kendine bakan bir ayna misali. Üzgünüm şimdi dargınım. Acıyım, acıdan öteyim belki. Kaybolan yıl ardımda. Hayaller kırıldığında bir taşın suskunluğunda ayazda kalmış bir kuş yüreğim. Soğuk sert taşlar gibiyim bitmeyen kışlar gibiyim bağrıma. Şimdi taş mı basayım?
paylaşıyorum. Sevgi, saygı, birlikte yaşayabilme. Aynı gökyüz altında birbirimize farklı dillerle seslensek de sizleri paylaşmanın güzelliğine davet ediyoruz. Paylaşıyorum hafta içi her gün saat 14'te Türkçenin Sesi Radyosu'nda. Paylaşıyorum.